Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Hocam yine gündemimiz bir hayli kabarık. Medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli gelişmeleri ve ardındaki perde arkasındaki gelişmeleri konuşacağız ama öncelikle bizim gündemimizde yer alan Zeytin Dalı Harekatı'yla başlayalım istiyoruz. Harekat başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 2295 terörist etkisiz hale getirildi. Ama tabii maalesef şehitlerimiz de var. Dün yaşanan bir saldırı sonucu 8 askerimiz şehit oldu. 13 askerimiz yaralandı. 2 ÖSO askeri de yine şehit oldu. Bu harekat ve bu gelişmelerle başlayalım. Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nda hilal tamamlandı ve yavaş yavaş şehir merkezine doğru ilerleme kaydediliyor. Jandarma özel harekat ve polis özel harekat birlikleri, korucular da yine bu şehir operasyonları için Afrin'e giriş yaptılar. Bu gelişmeyle birlikte bütün bir yaşananları nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun hocam.
Evet, öncelikle dünkü saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, o yaralılara da en kısa zamanda şifa dileklerimizle başlayalım. Evet. Karda, soğukta, sisli havada, gece gündüz siperlerde nöbet tutan Mehmetçiğin başarısı için de dua edelim. Programa başlamadan şunu net bir şekilde ifade etmekte fayda var. Türkiye'de hangi görüş ve düşüncede olursa olsun canı gönülden oradaki Mehmetçiğe destek veren herkesin vatanperverliği konusunda hiçbir şüphemiz yok.
Evet.
Ama ve fakat diyerek başlayan cümlelerden sonra, yani şöyle olsaydı böyle olurdu diyerek bu harekatı içeride ve dışarıda bir takım ucundan kıyısından başlayarak eleştiren insanların da iyi niyet ve samimiyetinin test edildiği, turnusol kağıdına konduğu bir dönemden geçiyoruz. Evet. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Yani dışarıdaki kumpası görüyorsunuz. En son bu Birleşmiş Milletler kararından sonra bile bunu Afrin'e teşmil etmeye çalışan, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin sözcüsünün işte metni bir daha okuması gerekir Türkiye'nin ifadesinden de anlıyoruz ki bu konuda Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan aktörler hem içeride hem dışarıda birden fazladır. Bu konuda da uyanık olmak ve teyakkuzda olmak gerektiğini ayrıca belirtmekte fayda var.
Evet.
Şimdi Afrin'de neler oluyor? Türkiye planladığı bir şekilde ilk 40 günde zaten tepelik mevzileri ele geçirerek, çünkü askeri operasyonlarda önce sahaya hakim olmak için yüksek tepelerin bu hilal şeklinde çevrelenmesi tamamlandı. Bundan sonra meskun mahal savaşları olacaktır. Ve bu noktadan itibaren uluslararası baskının da Türkiye üzerine daha fazla olacağını beklemek gerekir.
Evet.
İşte bu noktada bir kişinin CHP'li olması, MHP'li olması, AK Partili veya Saadet Partisi'nin olması hiç önemli değil. Önemli olan burada söz konusu vatanın birliği, beraberliği söz konusu olduğu için de birbirimizi ötekileştirmek yerine bu konuya yoğunlaşmamız ve Afrin hemen güneyinde İdlib bölgesinde şu an sayıları 3 milyona ulaşan mağduriyet içerisinde olan insanlarımıza da yardım elini uzatmamız, onların duası sayesinde de Türkiye'de bazı işlerin yolunda gittiğini, yani 15 Temmuz gecesini bir düşünelim, aylarca tatbikat yapsak o kadar insanı o gece sokağa dökemezdik.
Evet.
İşte bu mazlumların duası sayesinde bu memleket bir şekilde işlerini yürütüyor. Cenab-ı Hak birliğimizi muhafaza etmeyi nasip etsin diyelim. Afrin harekatıyla ilgili son olarak da şunu söyleyeyim. Tünellerin kazılması, o tünellerin NATO standardında yapılması. Bir bakıyorsunuz DAEŞ bölgesinden, Suriye rejiminin olduğu bölgeden geçerek PKK'lıların buraya kadar gelip bu tünelleri kazması, onun çimentosunu, demirini elde etmesi, bunların da yani rejiminde, PKK'nın da, DAEŞ'in de yeri geldiğinde birbirleri müttefik olduğunun çok açık, net, evet, bir göstergesidir burada.
Peki hocam. Şimdi Salih Müslüm, PYD'nin, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanıydı. Çekya'da geçen pazar günü yakalandı, kaldığı, evet, otelde. Ve bunun üzerine mahkemeye çıkarıldı. Ama beklenti şu yöndeydi. Yani öyle bir algı oluştu. Çekya Salih Müslüm'ü Türkiye'ye teslim edecek. Ama mahkeme yapıldıktan sonra gördük ki, yine bir klasik Avrupalı taktiği, Salih Müslüm elini kolunu sallayarak dışarı çıktı. Kelepçeyle getirilmişti mahkemeye. Serbest bırakıldı. Türkiye bunun üzerine tepki gösterdi. Şimdi bu Salih Müslüm'ün hem gözaltına alınması, hem Çekya tarafından serbest bırakılmasını nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl değerlendirmek gerekir? Terörle mücadele açısından ya da NATO müttefiki olma açısından.
Şimdi Salih Müslüm profilini önce bir açıklayalım. Yani okulu Türkiye'de okumuş, evet, üniversite eğitimini falan. Türkçeyi çok iyi bilen, bizimle o kadar yabancı bir kişi değil. Çözüm süreci kapsamında Türkiye'ye sık sık gelip giden ve Türkiye'nin de temasta olduğu bir zat idi bu. Fakat uluslararası o güçlerin biz daha fazlasını veririz vaatlerine kanarak saf değiştirip şu anda işte Amerika'nın, Rusya'nın, evet, yani rejimin ve bilimun küresel güçlerin oyuncağı haline gelmiş bir figür. Çekya'da yakalandığı sırada da benim hatırıma şu geldi. Yani bunu kolay kolay bize vermezler. Evet. Çünkü Çekya'nın yapısına baktığımızda Almanya'nın arka bahçesi gibi bir yerdir orası. Hmm. Çünkü bütün ekonomik olarak Almanya'ya bağımlı konumda. Evet. Nasıl ki Belarus'un Rusya'ya göbekten bağlı olduğu gibi Çekya da bu şekilde. Bir de Çekya'nın en önemli gelir kaynaklarının başında başkent Prag. Avrupa Birliği ülkelerinden her yıl milyonlarca turist çeken ve turizm gelirlerinin de bütçeye önemli katkısı olan bir yer. Evet. Şimdi PKK'lılar orada 3 tane bomba patlatırız tehdidinde bulunursa turizm gelirlerimiz bir şekilde sekteye uğrar düşüncesiyle vermeyeceklerini zaten ben o yakalandığını, hı hı, duyduğumda tahmin etmiştim. Zaten evet, Alman istihbaratının etkisi, Alman istihbarat üzerine Amerika'nın etkisini ve Amerika'nın, evet, PYD üzerindeki etkisini düşünürsek zincirleme olarak, ya bu çok şaşılacak bir şey değil. Yani doğru bir şey değil ama aynı, hı hı, zamanda da şaşırmıyoruz. Yani. Çünkü evet, her zamanki yaptıkları uygulamaların çifte standartın iki yüzlülüğün bir benzerini burada da gösterdiler. Yani verirlerse sürpriz olurdu. Şimdiye, evet, kadar yaptıklarına uymayan bir davranış kalıbı sergilemiş olurlardı. Evet. Ama sütlerinin hükmünü yaptılar, bekleneni, evet, gösterdiler. Yani bu Fehriye Erdal'ları, DHKPC liderlerini, PKK'nın önde gelen lideri Amerika'da, Hollanda'da cirit atıyorlar şu anda Belçika'da. Bu da bunun bir benzeri oldu. Yani şaşırtmadılar, evet, kısaca.
Evet. Bir de bu mahkeme sürecinden önce şu iddialar da gündeme geldi. Çekya vatandaşı iki kişinin Van'da tutuklu olduğu bir pazarlık söz konusu olduğu yönünde iddialar ortaya çıktı. Adalet Bakanı tarafından yalanlandı bu iddia. Buna dair yani al ver tarzında bir şey mi beklendi acaba? Öyle bir şey söz konusu olabilir miydi?
Yani şöyle, bunlar kulislerde konuşuluyor ama bizim tabii bir hükümet yetkilisi olmadığımız için, hı hı, yani bu gerçek mi, ne kadar spekülatif, evet, haber, bu konuda yorum yapamayız. Ama evet, gerçek olan bir şey var. Salih Müslüm bu Türkiye'nin operasyonu başlayacağı ana kadar, evet, Afrin'de en önemli, hayatta Suriye PYD'si, PKK'sı üzerinde önemli bir figür idi. Şu anda yurt dışında bulunuyor. Evet. Askeri operasyonları başkaları yürütüyor ama eski karizmasında kalmadığını bilmekte fayda var Salih Müslüm'ün.
Evet. Peki hocam, şimdi bir başka önemli konuya geçelim. Doğu Guta meselesi hocam. Doğu Guta rejim tarafından uzun bir süredir bombalarla, kimyasal saldırılar, misket bombaları, varil bombaları vesaire bilumum vahşet uygulanacak ne varsa deneniyor orada ve maalesef Doğu Guta'da 12 günde 674 sivil katledilmiş son 12 günde. Bir ateşkes kararı çıktı Birleşmiş Milletler'den. Hı hı. Ama uygulanmadı gene. Esed rejimi bombalamaya devam ediyor. Bu ateşkesi nasıl değerlendirirsiniz? Günde 5 saat bir nefes alma, günde 5 saatlik bir mola uygulanıyor deniliyor ama ona da riayet edilmiyor rejim tarafından. Bu son gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Buna bir bakalım.
Şimdi insanlık tarihi boyunca yapılan ve uzun süreli savaşlarda böyle dönemsel ateşkesler olmuştur. Mesela Çanakkale cephesini böyle oradaki hadiseleri, günlükleri okursanız arada böyle ateşkesler yapılıp cenazelerin defnedilmesi, bir takım insani lojistiklerin yapılması yönünde ateşkesler uygulanmıştır.
Evet.
Bu büyük uzun süreli savaşlarda. Şu anda Guta'daki Birleşmiş Milletler kararı da yani olaya bir kesin çözüm getirecek bir şey değil. Sadece orada şu anda en doğal insani ihtiyaçlar olan temel ilaç, gıda gibi. Çünkü orada insanlar bir takım silahlarla, kurşunlarla, bombalarla öldürülüyor ama onlardan çok daha fazlası açlık ve gıdasızlık ve ilaçsızlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı şu anda silah ve bombayla öldürülenlerin hı hı. sayısını geçmeye başladı. İşte Birleşmiş Milletler'in kararının özünde bu vardı aslında. Yani bir koridor açılarak insani yardım götürülmesi, gerekirse oradaki sivillerin tahliye edilmesi ve bu konuda da Türkiye öncülük yapacaktı. Tıpkı Halep örneğinde olduğu gibi. Ki Halep'ten o sivillerin şu andaki İdlib bölgesine tahliyesinde Rusya ile Türkiye'nin zımni bir anlaşması olmuştu. Bunun bir benzeri de Guta'da. Fakat Amerikalılar yani tırnak içerisinde hayasızca beyanat vererek işte Türkiye bu anlaşmayı iyice okusun, işte Afrin'de ateşkese riayet etsin gibi hiç alakası olmayan bir konuya getirip bunu bağladı. Çünkü Afrin'de öyle sivillerin tahliye olmak gibi bir niyet yok. Yani şu anda Türkiye'nin canına minnet. Yani siviller Afrin'i boşaltmak istiyorsa Türkiye koridor da açar, onları götürür, en iyi şekilde de bakar. Fakat bizzat PKK'lılar oradaki sivilleri rehin almış bırakmıyorlar. Guta'daki durumla Afrin'deki durum birbiriyle doğuyla batı kadar zıt bir konu. Yani bir tarafta ilaçsızlıktan, gıdasızlıktan ölen insanlar var ve dünyayla bunların yıllardır bağı kesilmiş durumda. Diğer taraftan da teröristlerin rehin aldığı bir sivil halk var. Yani bu ikisinin birbiriyle uzaktan yakından alakası yok. Bu arada İşte bu tür beyanatlarla insanlar olaylara nasıl baktığını, tarafının nerede olduğunu göstermiş oluyorlar.
Hı hı. Bir de Putin'in bir açıklaması oldu hocam geçen gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu. Doğu Guta'dan bir grup tahliye edildi şeklinde ama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu açıklamayı yalanladı. Şöyle denildi ilk olarak İbrahim Kalın tarafından. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ay önce böyle bir talepte bulundu sivillerin tahliye edilmesi önünde, hatta Türkiye'ye getirilip tedavi edilmesi noktasında ama Türkiye'ye teslim edilen kimse olmadı. Üstüne bir de rejim bölgesine, rejime teslim edildi şeklinde. Bugün öğrendik ki yeni açıklamalardan böyle bir tahliye hiç olmamış aslında. Putin'in bu manevrası, bu sözleri ne anlama geliyor? Aslında böyle de bir şey olmamış ama Putin neden böyle bir şey söyleme ihtiyacı duydu? Şimdi, ya da neden yapılmıyor bu istekler?
Şimdi bu tür iç savaşlarda dezenformasyon dediğimiz yani bilgi kirliliği çok yaygın olur. Çünkü savaş sadece cephede olmuyor. Medya aracılığıyla da insanların zihinleri üzerinde de bir algı operasyonu oluşturulmaya çalışılıyor. Ki geçen hafta da gördük o Afrin'e girmeye çalışan o teröristlerin biz konvoyunu bombaladı Türkiye. Onların girmesine izin vermedi ama dünya kamuoyuna sanki Türkiye sivilleri bombalıyormuş gibi haberler yapıldı. Yani aslında o haberi yapanlar bizden daha iyi biliyorlar neyin ne olduğunu. Şimdi Putin'in açıklaması gerçekten garip. Yani o açıklama doğruysa ki İbrahim Kalın Bey'in de açıklamasını üst üste koyduğunuzda, yani şu andaki beklenen doğal akışa aykırı bir durum. Yani çünkü Türkiye şu anda Afrin'de harekat yapıyorsa bile zımnen Rusya'nın onayıyla yapıyor. Çünkü hava sahasını tamamen Fırat'ın batısında Suriye kontrol ediyor. Şimdi Guta hadisesinde orada rejim var, İran var, Rusya var. Karşıda ise bir siviller var, fakat bu sivillerle birlikte ki rejimin, İran'ın ve Rusya'nın iddiası orada işte militanlar var diyor. Evet. İşte o Özgür Suriye ordusu bileşenleri içerisinde kendini gösteren, fakat bunlar işte El-Kaide, El Nusra cephesi ve diğer radikal unsurların olduğundan bahsediliyor. Hatta Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Amerika'nın da bunlara lojistik destek verdiği konusunda da onların öyle bir iddiaları söz konusu. Karadan da mesela Türkiye'nin Afrin'de yaptığı gibi rejimin artık oraya girip bir operasyon yapabilecek gücü olmadığı için habire havadan bombardıman yapıyorlar. Ve önceki gün televizyon kanallarında gösteriyordu. İnsansız hava araçlarıyla yapılan
Anadolu Ajansı görüntülemiş.
Görüntülere baktığınızda tamamen viraneye, harabeye dönüşmüş. Şehirler Halep'i göstermişti. Bugün de Guta'yı gördük, Doğu Guta'yı. Yani şimdi orada rejim kazansa ne olur? Muhalifler kazansa ne olur? Ortada bir şehir kalmamış. Tamamen harabeye dönmüş ve buranın tekrar ayağa kaldırılması, 2010 öncesine getirilmesi için bir 10 yıllar gerekir. Ayrıca milyarlarca dolar para gerekir. Evet. Ve sonuçta bir ülkenin tamamen yok edilmesidir bu, taksit.
Evet.
Nereden bakarsanız bakın bir fecaat bir durum vardır. O bölge insanı ve bizim medeniyetimiz açısından.
Hı hı. Peki hocam, şimdi ABD'den gelen bir açıklama var. Afrin harekatının devamı olarak Manbij'in hedefte olduğu belirtiliyor Türkiye tarafından, daha sonra da Fırat'ın doğusu. Şimdi ABD'li yetkili isim verilmiyor. YPG'nin Suriye'nin Manbij şehrinden çekilmesi taahhüdüne ilişkin Manbij'teki YPG varlığına ilişkin sözlerimizi yerine getirmeye kararlıyız. Amacımız orada YPG'nin olmamasıdır demiş. ABD ne yapmaya çalışıyor? Yeniden bir top çevirmeye, zaman kazanmaya çalışıyor. Ne dersiniz? Bir komisyon kurulacaktı. 8 Mart'ta toplanıyor.
Şimdi önce kitabın ortasından konuşalım. ABD ne yapmaya çalışıyor? Bir, Türkiye'yi kaybetmemeye çalışıyor. Evet. İki, elin altında da bu PYD'liler, PKK'lılar tutmaya çalışıyor. Yani ikisini bir arada götürmeye çalışıyor. Yani bir taraftan Türkiye ile eskiden olduğu gibi işte belli noktalara kadar kanırtalım ama ip kopacağı zaman Türkiye'nin ağzına bir parmak bal çalalım. Evet. Yine işler yürüsün, devam etsin. Ama elimizde de böyle silahlı, karada istediğimiz zaman istediğimiz eyleme yaptırabileceğimiz de bir böyle kullanabileceğimiz bir taşeronumuz olsun istiyor. Evet. Yani ikisinden de vazgeçmiyor. Yani bu biraz benzetme amiyane olacak da insanın bir evli eşi olur, bir de metresi olur. İkisinde idare etmeye çalışır, ikisinden de vazgeçmez. Şu anda Amerika'nın Türkiye ile, yani teşbih biraz kaba olacak ama Türkiye ile yıllardan beri gelen bir resmi müttefikimizdir bizim. Ama yaptığı işlere bakıyorsunuz, düşmanın yapmayacağı işleri yapıyor bize. Ama öbür tarafta da baktığınızda sonuçta PKK, YPG, PYD, yani her tarafı Amerika'nın müttefiki olsa ne olur? Suriye'de avuç içi kadar bir yeri kontrol ediyor vesaire. Sadece bu olsa olsa bölge ülkelerini taciz etmek, tedirgin etmek, onları kol büktürmek, İsrail'e nefes aldırmak için yapılan bir şeydir. Ama bunun karşılığında Türkiye'yi kaybetmeye değer mi?
Evet.
Bize değmez. İşte bunun için de bir ön alma harekatı yapıyor. Baktı ki Türkiye tankıyla, tüfeğiyle, uçağıyla, insansız hava aracıyla Afrin'de başarılı olmak konusunda her geçen gün biraz daha kendini ispat etmeye başlayınca bu sefer Manbij'ten çekilebiliriz. Bu sözün arkasındaki okumayı yapacak olursak, bir, biz Membiç'i Türkiye'ye devrederiz ama diyor beraber yönetiriz.
Evet.
Yani iki, Fırat'ın doğusuna geçmemek kaydıyla. Yani biliyor ki Türkiye Afrin harekatını başardıktan sonra Membiç çok daha kolay bir
evet.
bölge. Şimdi Türkiye bu şekilde köy köy adım adım harekat yapıp Fırat Kalkanı'ndan sonra Afrin'de de bunu yaparsa, Membiç'te de bunu yaparsa Amerika'nın orada esamesi okunmayacak. Şimdi Amerika bu beyanatla bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Hı hı. Bir, Membiç'ten diyor biz PYD'lileri göndeririz. Hem onlara garanti verir, Fırat'ın doğusuna size dokundurtmayacağım. Hem Türkiye'den o garantiyi almaya çalışıyor. İkincisi de aynı zamanda Membiç'te Türkiye ile birlikte söz hakkı ol. Yani ikimiz birlikte yönetelim burayı evet. diyor. Bu nedenle de Türkiye buna ne kadar razı olur? Bunu evet. Afrin operasyonunun sonuçları belirleyecek. Şu evet. anda biz Kırsal'ı 3 aşağı 5 yukarı Hı-hı. o Raco ve Cinderes evet. bölgesi de birkaç güne kadar temizlendikten sonra o Afrin o Tel Rifat koridoru da kapanırdır muhtemelen önümüzdeki evet. bir ay içerisinde. Ve Afrin tamamen çembere alındıktan ve oradaki şehir mücadelelerinin rengi belli olduktan sonra Membiç ona göre şekillenecektir. Çünkü Amerika'nın evet. tekrar söylüyorum temel hedefi Türkiye'yi kaybetmemek, fakat olabildiğince de Afrin'de batı hesaplanması konusunda da elinden geleni arkasına
evet.
koymuyor.
Evet.
Yani burada girdiğine pişman olsun ki Hı-hı. yani Afrin'e girdiğine pişman olsun ki daha Membiç'i Fırat'ın doğusunu düşünecek hali kalmasın.
Evet.
Yapmak istediği şey bu. Bunu Hı-hı. elinden gelen her türlü, yani ben o tünellerin içerisindeki teröristlere de lojistik destek ve istihbarat bilgisi verdiği konusunda da hiç şüpheniz olmasın yani.
Peki hocam. Şimdi iki soru ardı ardına sıralayacağım hocam. Son 2-3 dakikamız bu bölüm için. Bir, Forbes dergisine göre Türkiye Orta Doğu'nun en güçlü ordu sıralamasında birinci sıradaymış hocam. Dünyada 8. sırada. Bu noktada neler söylersiniz? İkincisi, yine dünya silah dengelerini değiştirecek bir açıklama Putin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı'ndan diyor ki dünyanın her noktasını vurabilecek nükleer füze geliştirdik biz ve özellikle de ABD'ye mesajlar veriyor. Ürettiğimiz yeni nükleer başlığın yolunu hiçbir füze savar hı hı. kesemez diyor. Bu dünya dengelerini nasıl değiştirir?
Şimdi olayların kısa vadeli ve uzun vadeli sonuçları vardır. Mesela bu Afrin harekatı sırasında müttefiklerimiz değişti. Eğer bizim o milli insansız hava araçlarımız olmasaydı, İHA'larımız olmasaydı, Altay tankımız olmasaydı, Atak helikopterimiz olmasaydı, Kıbrıs Savaşı'nda olduğu Hı-hı. gibi NATO silahlarına muhtaç olsaydı, ki Kıbrıs'ta 3 gün sonucunda Türkiye'yi durdurdular.
Evet.
Yani biz 9300 kilometrekare Kıbrıs'ın 3'te 1'ini 3 günde evet. bugünkü sınırlara geldik. İzin verilmedi. Şu an Afrin harekatına da izin verilmezdi. Bugün biz kendi milli silahlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kestiği hı hı. için bunu yürütebiliyoruz. Aynı zamanda Forbes dergisinin o Orta Doğu'nun en güçlü ordusu ve dünyanın 7. diyor, ama dünyada bir başka araştırmaya göre şehir savaşları yapabilecek.
Evet.
Yani meskun mahallelerdeki teröristleri temizleyebilecek. Dünyada 5 ordudan bir tanesi Türkiye.
Evet.
Yani ilk 5'e giriyor.
Hı hı.
Dikkat edin, Suudi Arabistan, Yemen'de aylardır, yıllardır bombardıman yapıyor. Husilerin bir köyünü bile ele geçiremedi karadan girip de.
Evet.
Ya bu işler öyle kolay değil. Hı hı. Bu nedenle Türkiye'nin sahadaki gücü var. Putin'in de Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'nu vurabilecek kadar, dünyanın her yerine vurabilecek nükleer başlıklı füze sistemi geliştirdik dedi. Amerika'nın cevabı da şaşırmadık dedi.
Evet.
Vesaire. Kısa vadede bunun Türkiye'nin lehine olduğunu düşünüyorum.
Nasıl olacak?
Şöyle lehine olacak. Şu anda Amerika ikili oynuyor. Ve Türkiye tavrını koydu. Ya müttefik gibi davran veya değilsek biz müttefiklik ilişkilerini bitirelim. Şimdi Rusya'nın bu kadar nükleer ve füze teknolojisinde güçlendiği bir dünyada Amerika Türkiye'yi kaybetmeyi belki düşünülebilir olarak sıralıyorsa şeyinde, ajandasında, bu olaydan sonra Türkiye'nin önemi daha da artacaktır ve Türkiye'yi kaybetmek istemeyecektir. Hı hı. Bu Türkiye'nin lehine. ilk kısa vadede. Ama uzun vadede Rusya'nın bu kadar güçlenmesi Türkiye'nin ne kadar lehinedir, o da ayrı bir tartışma konusu.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalayalım. Aranın ardından tekrar Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la kaldığımız yerden medeniyet coğrafyamızda yaşananları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar dileyelim. Hoş geldiniz. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la gündemi değerlendirmeye, medeniyet coğrafyamızın gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Hocam, müsaadenizle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turuyla devam edelim programımıza. Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan, dört Afrika ülkesini kapsayan bir tura çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu gezinin önemine değinmenizi isteyeceğim. Bir de bu ülkeleri bir tanımak istiyoruz. Bizimle bağları nedir, ne zamana dayanır, ülkelerin özellikleri nedir? Bunları sizden dinlemek isteriz hocam, buyurun.
Evet, bu dört ülkenin ortak özelliği, dördü de eski bir Fransız sömürgesi olması. Bunlardan Cezayir'i öncelikle ele alıp ilk durağı olan. Cezayir 2.381.000 kilometre kareyle yaklaşık Türkiye'nin dört katı bir alanla Afrika'nın en geniş yüz ölçüme sahip olan ülkesi. 41.318.000 nüfusu var. Yani nüfusu da hızla artan bir ülke. Halkının %99'u Sünni Müslümanlardan oluşuyor ve Arap ve Berberi karışımı. Lisan olarak eskiden bu sömürge döneminde Fransızca çok yaygındı ama şu anda resmi dili Arapça. Yeni nesillerde de Arapça çok yaygın ama Fransızca da konuşulan ve Berberi dilleri konuşulan diller arasında. Nüfusunda zaten %99 Arap ve Berberi karışımı bir nüfusa sahiptir. Cezayir dinarı para birimini kullanır. Geçen yıl itibariyle 33 milyar dolar ihracat, 50 milyar dolar ithalat yapmış. İhracatının da %97'sini petrol ve doğalgaz oluşturuyor. Doğalgaz üretiminde Kuzey Afrika ülkeleri içerisinde ilk sırada geliyor. Boru hattıyla İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelere gaz tedariki yapıyor. Yani özellikle Güney Avrupa'nın gaz tedariğinde Cezayir önemli bir partnerdir. Ama Cezayir bizim 300 yıl kadar idaremizde kalmış. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir gazeteci soruyor, işte siz Cezayir'i sömürgeleştirdiniz mi gibisinden. Verdiği cevap diyor ki, eğer biz sömürge yapmış olsaydı bu soruyu Türkçe sorardınız ama Fransızca soruyorsunuz diyor. Fransız etkisi Türkiye'ye göre çok çok az, 1800'lü yılların başından işte 1958'e kadardır ve o iç savaşta da 2 milyon sivil asker fark etmeden Fransa bize Ermeni tasarısıyla köşeye sıkıştırır ama tarihin en büyük katliamını Cezayir'de yapmıştır Fransa. Ancak Cezayir'le ilgili bizim bir tarihten kalan bir yaramız var. Türkiye o batılılaşma sevdasına düştüğü o yıllarda işte Cezayir'i tanımak konusunda işte Avrupa ne der diye biraz çekimser kalmıştır. Onun için de 1990'lı yıllarda bağımsız olan bütün o Sovyet Cumhuriyetlerini ilk tanıyan ülke olma konumuna gelmiştir. Cezayir'le ilişkilerimiz her geçen gün artıyor. Ancak buna rağmen Cezayir'in ihracatında İtalya birinci sırada %17 ile İspanya ikinci, ABD üçüncü, Fransa, Brezilya, Hollanda'nın arkasından Türkiye yedinci sırada. Bakın bu ülkelerin ithalatında da yedinci sırada yer alıyoruz. Yaklaşık %4,5'luk bir pay alıyoruz Cezayir'in ihracatında ve ithalatında. Yani Türkiye bunu geliştirmek istiyor. Neden? Türkiye'nin ihtiyacı olan petrol ve gaz Cezayir'de var ki LNG dedi, sıvılaştırılmış gaz satın alıyoruz. Her türlü gıda maddesi ve sanayi mamulü ekipmanları satın alıyor. Tam da bizim sattığımız ürünleri dışarıdan ithal ediyor. Satın aldığımız ürünleri de satan bir ülke. 300 yıllık bir müktesebatımız var ve Türkiye ile Cezayir halkı arasında bir bağ vardır. Bu nedenle Cezayir gezisi bunlar içerisinde belki de en önemlisidir ve bu %4,5'luk bir pay ve 7. sırada yer almak, yani düşünün siz Çin'in, Fransa'nın, İtalya'nın, İspanya'nın, Amerika'nın, Hollanda'nın bile arkasındasınız.
Maalesef.
Bunu en azından o 7. sıradan ilk 3'e sokma mücadelesini vermemiz lazım. İkinci bir konu, evet, yani duraktan öte bu gezinin hedeflerinden biri ekonomikti.
Evet.
Bir diğer konu, bu 4 ülkede de Moritanya, Senegal ve Mali'de bu FETÖ okulları, evet, eskiden Türk okulları olarak açılmıştır. Bu FETÖ okulları diye nitelendirilen okulların Maarif Vakfı'na devri, hı-hı, konusunda bazı ülkeler çok böyle bu işi hemen yaptılar. Bazı ülkelerde ise o okullardan yetişen öğrencilerin devlet kademesinde ve bürokraside oldukça etkin rollerde yer almasından dolayı, yani devlet başkanı tamam devredelim diyor ama bürokrasi bir türlü yürümüyordu, yanaşmıyordu. Evet. İşte bunları biraz daha hızlandırma, evet, politikası var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanlığı bu gezileri hep üçer dörder ülkelik paketler halinde yapıyor. Afrika'da 53 ülkeye geçtiğimiz son 2-3 yıl içerisinde. Çünkü Afrika gelecekte yeraltı yerüstü servetleriyle, evet, artan genç nüfusuyla adeta bir okyanus gibi potansiyellere sahiptir. Çin, Amerika, Fransa, İngiltere başta olmak üzere dünyanın gelecekte evet, güçlü aktör olmaya adayı olan ülkelerin hepsi buraya abanmış durumda. Hı. Türkiye Afrika'ya göz ardı edemez. Afrika'da bu AK Parti hükümeti iktidara geldiğinde 2002 yılında 12 tane büyükelçiliğimiz vardı. Evet. Şu an 39-40'a yakın, hı-hı, bir büyükelçiliğimiz var. Afrika'nın hiçbir ülkesine biz direkt uçamıyorduk Türk Hava Yolları vasıtasıyla, veyahut da zaten başka uçak şirketimiz, evet, yoktu. Şu anda dünyada en fazla destinasyona giden bir hava yolu şirketi oldu Türk Hava Yolları. Afrika'nın da hemen hemen her ülkesine İstanbul'dan direkt uçuşlarımız, evet, söz konusu. Bunlar da artı değer olarak, hı hı, söylenebilir. İkinci ülke Moritanya. İsterseniz, evet, kısaca tanıtayım.
Buyurun, buyurun.
Moritanya Sahra Çölü içerisinde bir ülke. Moritanya İslam Cumhuriyeti, evet, olarak geçiyor ismi. Başkenti Nouakchott. Yüzölçümü 1.030.000 km². Türkiye'nin, evet, 1,5 katı kadar bir alan kaplıyor Moritanya. Ancak çöl olduğu için büyük bir kısmı, 4.420.000 nüfusu var 2017 yılına göre. Yani Türkiye'nin 1,5 katı alana sahip 4.420.000 nüfusu var.
Nüfusu var.
Yani,
evet,
hatta nüfusu hızla arttığı halde, mesela 10 yıl önce 10-15 yılında 3 milyondu nüfus.
Evet.
Ama tıpkı Ankara, İstanbul örneğinde olduğu gibi Moritanya'nın başkenti Nouakchott iç kesimlerde ama kıyıdaki sahil kentinde soğuk su akıntısı olduğu için Moritanya kıyılarından balık bakımından zengindir. Türkiye'den oraya gidip imtiyaz alıp balıkçılık yapan vatandaşlarımız var. Evet. Ve Moritanya'da keşfedilmemiş çok devasa maden yatakları var. Ve Türkiye'ye karşı da halkında müthiş bir sevgi var. Evet. İşte bu potansiyeli değerlendirme yönüyle bir gezidir. Halkının %99'u Sünni, hı, Müslüman, hı hı, ve zaten yönetim İslam Cumhuriyeti adı altında.
Evet.
Arap Birliği'ne üye bir ülke. Hı hı. Halkının %99'u Müslümandır. Resmi dili Arapçadır. Yani 22 Arap ülkesinden biri, biri olarak nitelendiriliyor Cezayir'le birlikte Moritanya. Konuşulan lisanlar da işte Arapça, Fransızca, Wolof ve Soninka gibi yerel diller de vardır. Evet. Burada Fulaniler, Tukular, Woloflar gibi yerel kabileler vardır ama tamamı Müslümandır Moritanya'nın. Ve para birimine baktığımızda da yine bu Ugya dediğimiz bir para birimini kullanıyor. Cezayir'de Cezayir dinarı vardı. Moritanya bu yönüyle baktığımızda gerek balıkçılık potansiyeli, gerekse yeraltı servetleri, evet, bakımından Türkiye'nin ihracat ve ithalatında yani 5 kat, 10 kat arttırabileceğimiz potansiyel olan bir ülkedir.
Evet.
Bu yönüyle de Türkiye'ye muhabbeti olması yönüyle de o Kudüs oylamasında da, hı-hı, gördük. Türkiye'nin bir konudaki tavır aldığında hemen arkasında görebileceği müttefikler, evet, sayısını arttırma bakımından da bu dört ülke, hı, oldukça önemlidir.
Evet.
Buradan üçüncü ülke Senegal'e geçecek olursak. Senegal, Batı Afrika'da başkenti Dakar. Bu Dakar önemli, eskiden böyle hava yolu ulaşımında Dakar'dan, hı hı, Afrika'ya, evet, aktarmalı seferler yapılırdı. Senegal'in alanı küçük, 196 bin kilometre kare, Türkiye'nin çeyreği kadar bir alandadır ama 15 milyon 851 bin nüfusu var. Bakın kıyaslama yapın. Mauritanya Türkiye'nin 1,5 katı, evet. 1 milyon üzerinde ve nüfusu 4 milyon 400 bindi. Ama Senegal'e bakıyorsunuz 196 bin, Türkiye'nin çeyreği kadar bir ülke ama 15 milyon 851 bin nüfusu var. Yani ekilebilir arazisi olan, nispeten çöl sahaları var ama insanların yaşamasına elverişli yerler de olan bir şeydir. Halkının buranın da %96.4'ü Müslümandır. %3.6'lık bir Hristiyan nüfus vardır burada. Senegal, Mali ile birlikte Afrika frangını kullanan bir ülke. Eski Fransız sömürgesi o. Fransa frankı bıraktı, euroya geçti ama Senegal ve Mali, işte Burkina Faso, evet. Nijer ile birlikte bunlar Batı Afrika frangını kullanan ülkelerdir. Senegal'in özelliği bütün işte Afrika, Batı Afrika dünyasına geçişte bir merkez ülke konumundadır. Evet. Bu yönüyle de önemlidir. Bu okulların Maarif Vakfı'na devredilmesi konusunda önemli gelişmelerin de kat edildiği bir ülke. Hı-hı. Ekonomik olarak da Türkiye ile ilişkiler her geçen yıl, evet, artmaktadır. Mali'ye geçecek olursak, ki Sayın Cumhurbaşkanı bugün Mali'ye geçiyor. O, evet, gezi programı kapsamında. Mali Cumhuriyeti'nin de başkenti Bamako'dur. Alanı Türkiye'nin 1,5 katı, bakın hep büyük büyük ülkeler, evet, bunlar. 1 milyon 240 bin kilometre kare bir alana sahiptir ama nüfusu 18 milyon. Yani Senegal'den birazcık fazla. %94.8'i Müslüman. Yani Senegal ile Mali'nin Müslüman oranı, evet, birbirine yakın. %95 civarında. Ve bu ülkede yine resmi dil Fransızca, şeyden farklı, Arapçanın etkisi yok artık. Bu da Arap, hmm, dünyasının yerine yerli Afrikalı nüfusla. Mandeler var burada, Fulaniler var, Voltaik gruplar var. Dolayısıyla Arap dünyası değil burası. Hmm. Yani bu gezi kapsamı içerisinde Cezayir ve Moritanya'da Arapça hakim iken artık buralara geldiğimizde lisan Fransızca'ya dönüşüyor. Yani Senegal ile Mali'de Fransızca, Cezayir ile Moritanya'da ise Arapça ön plana, evet, geçiyor. Bu ülkelerle olan ilişkilere baktığımızda Mali'nin o çöl bölgelerinde Nijer'le birlikte önemli uranyum yatakları var. Ve bu bölgenin kaymağını Fransa yiyor. Türkiye'de burayla ilişkileri geliştirme yönünde atılmış çok olumlu, hı-hı, bir adımdır. Çünkü Türkiye gelecekte ihracatını 2-3'e katlamayı planlayan bir ülke. Siz Avrupa Birliği ülkelerine, bugün Almanya'yla, Fransa'yla, İtalya'yla ilişkilerimizi, ihracatımızın yarısını da bu ülkelere yapıyoruz ama bundan daha fazla yapma şansımız yok. Yaşlı, evet, bir nüfus. Hı-hı. Ama burası bir süngerin suyu emmesi gibi. Sattığınız her malı alabilecek, evet, ve ihtiyacınız olan her türlü ham maddeyi de temin edebilecek devasa keşfedilmemiş potansiyeller olan ülkeler. Çin gelip burada en büyük şu anda Afrika'da yatırım yapan ve nüfus transferi yapan bir ülkedir. En azından Çin'in ardından ikinci ülke olmanın mücadelesini vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Çin'e kavuşmamız biraz zor.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir bilgilendirme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turundan hemen FETÖ okulları falan demişken Afganistan'a da bir göz atalım. Orada da 12 lise ve 3 dershane FETÖ okulu Maarif Vakfı'na devredildi. Milli Eğitim Bakanımız oradaydı. Ve Afganistan'la ilgili olarak başka bir gelişme de hükümet Taliban'a anlaşma çağrısında bulundu. Çünkü bir süredir Afganistan'da DAEŞ ortaya çıktı ve orada bombalı saldırılar düzenleniyor. Bu noktada da Afganistan'da bir Taliban'la bir barış görüşmeleri vesaire, bunun gibi adımlar atılmaya çalışılıyor. Bu konuları nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Afganistan'da 1979'da Rus işgali başladı. Aralık 1979'da, yaklaşık bir 10 yıl Ruslar işgal etti ve Sovyetlerin de sonunu getiren bir, hı hı, hadiseydi orası. Evet. Arkasından Sovyetler dağıldı. Afganistan kendi içerisinde bir iç savaş yaşadı. Bir 10 yılda öyle geçti. yani kabaca söylüyorum. Hı hı. O savaştan sonra Pakistan istihbaratı ve Amerika'nın da desteğiyle Taliban yönetimi kurduruldu oraya. Fakat Taliban daha sonra Amerikan istediklerini ona vermeyince biraz ters davranınca, evet. Amerikan hedefi bu Orta Asya'daki petrol gaz yataklarını Afganistan üzerinden Hint Okyanusu'na ulaştırma hesabı yapıyordu. Arkasından Taliban'la Amerika'nın arası bozuldu ve onu devirme, evet. mücadelesi yapıldı 11 Eylül 2011 İkiz Kule saldırılarından, evet. sonra ve ilk olarak da işte Afganistan'daki rejimi, düzeni, devlet sistemini yok etti Amerika. İşte Üsame Bin Laden'i bulma bahanesiyle, hı hı. vesaire. Arkasından da bugünkü Afganistan'ın devlet sistemini, yani polis, emniyet, askeri yapılanmasını Amerika üstlendi. Fakat bir türlü de beceremedi. Irak, evet. ve Afganistan'da Amerika devlet sistemini yok etti ama yerine yeni bir sistem kurmak konusunda milyarlarca dolar para da harcamış olsa yapamadı bunu. Yani bizim şu anda Fırat Kalkanı Harekatı'yla Cerablus'ta, Elbap'ta yaptığımız yeniden yeşertme şeyini Amerika Afganistan'da maalesef yapamadı. Üstüne üstlük bu Rakka'dan, Deirizor'dan o BBC'nin kaydettiği o DAEŞ militanlarını, evet. Afganistan bölgesine sevk etti. Çünkü Pekin'den Londra'ya şu anda hızlı tren ve çağdaş İpek yolunun canlanmasını istemiyor. Çünkü Amerika boşa düşecek. Evet. Bu defa Afganistan yönetimi de baktı ki biz Taliban'la kendi içimizde birbirimize düşerken DAEŞ gibi daha büyük bir tehdit, evet. var. Ülkeyi 10 yıllarca daha kaosa sürükleyecek bir tehdit. Bu DAEŞ tehdidini görünce yıllardır mücadele ettiği Taliban ve Afgan yönetimi belli bir alanda uzlaşma konusunda bizzat Afgan hükümeti, evet. Taliban'a bir zeytin dalı uzattı. Yani inşallah öyle bir barış olur da bu Amerika'nın DAEŞ vasıtasıyla o bölgede çıkarmaya çalıştığı kirli karanlık senaryonun önüne geçilir. Çünkü bu Eylül ayında biz hacdayken Afganistan'ın kuzeyinde Özbek asıllı bir Türk'le görüştüğümüzde, evet. şunu söylüyordu. Hiç tanımadığımız insanlar, bu DAEŞ'liler geldi. Göz çıkarıyor, kulak kesiyor, kafak kesiyor. İnsan aklına gelmeyecek, evet. işkenceleri yapmaya başladı ve dünyanın da bundan haberi yok diye o zaman bizzat canlı şahidinden dinlemiştim. Evet. Onun için Afganistan'da da Amerika yeni senaryoları koyuyor. Ona da dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin okulları devralması hayırlı bir gelişme. Evet. Bir de Amerika'nın Türkiye'den niye vazgeçemeyeceğinin bir örneği. Hı-hı. NATO şemsiyesi adı altında Afganistan'a gitti. Ve evet. Türkiye'yi orada bulundurarak işte biz Haçlı değiliz, Türkiye'de burada gibisinden, hı hı. yapmış olduğu gayrimeşru bir takım operasyonlarına da Türkiye'yi kılıf yaparak, yani biz Türkiye'de burada bir var gibisinden operasyon. Bir yumuşatma, evet. operasyonu. Ya her şeye rağmen Amerika'nın Türkiye'den vazgeçemeyeceğinin bir örneği de Afganistan'daki operasyonları. Kabil'de birçok yerde sokağa çıkamayan Amerikan askerlerine Türk askeri üniforması giydiği de medyaya, evet. yansıyan haberler arasında bunu da not etmek lazım diye düşünüyorum.
Peki hocam. Şimdi geçen hafta 26 Şubat 1992'ye dönelim. 26 yıl önce Hocalı'da bir katliam yaşandı. Çocuk, kadın fark etmeden yapılan katliamda 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi Ermeniler tarafından. Onun yıl dönümüydü 26 Şubat. Bunu konuşalım biraz hocam. Hemen şunu da ekleyelim. Türkiye ile Ermenistan arasında bir ilişkilerin tekrar geliştirilmesi konusunda bir protokol imzalanmıştı 2009 ya da 2010 yıllarında. Ermenistan bu protokolü kaldırmış, iptal etmiş. Onu da belirtelim bir sıcak gelişme olarak, bu haftanın gelişmesi olarak Hocalı katliamı.
Şimdi Hocalı katliamı aslında Ermenilerin tarihi kin ve düşmanlığının bir sonucu, göstergesi olarak görülmekle birlikte, evet. perde gerisinde orada Rusya'nın parmağını göz ardı etmek mümkün değil. Hı hı. Çünkü sevgili dinleyicilerimizin bilgilenmesi açısından şöyle kısa bir açıklamada bulunayım. Buyurun. Olayın tarihi geçmişiyle ilgili. Gerek Azerbaycan Ermenistan, İran'da gerekse Anadolu coğrafyasında Ermeniler bu bölgenin kadim yerli otokton halklarıdır. Yani bunu inkar etmek mümkün değil. Ancak bu coğrafyada çok geniş bir alanda işte bir miktar bizim bu Erzurum, Kars, Erivan bölge, bir miktar Adana, o Kilikya bölgesinde yoğunlaşma olmakla birlikte her yerde azınlıktaydı bu Ermeniler. Evet. Bu 1820'li yıllarda Türkmençay ve Gülistan Anlaşması'yla birlikte İran'la Rusya arasında o coğrafya, Azerbaycan coğrafyası ikiye bölününce Rusya gerek İran'dan, gerek Anadolu'dan, gerekçe Güney Kafkasya'nın muhtelif yerlerinden Ermenilerin bu Revan Hanlığı dediğimiz, bugünkü Ermenistan topraklarının olduğu yer tarihi Revan Hanlığı'dır. Ve bir de Karabağ Hanlığı var. Gence, Şeki, Bakü gibi orada hanlıklar var idi. Evet. Revan Hanlığı'nın olduğu bölgeye İran'dan, Anadolu'dan, Güney Kafkasya'dan Ermenileri göçürterek orada bir Ermeni nüfusunun çoğalmasını sağladı. Ve bugünkü Ermenistan devletinde evet, Ermenileri çoğunluğa geçiren Rusya oldu. Hı hı. Artık Karabağ Hanlığı vardı. Dağlık Karabağ ise o Karabağ Hanlığı'nın küçük bir bölümünü teşkil ediyor idi. Şimdi tekrar ediyorum. Karabağ ile Dağlık Karabağ birbirine karıştırmamamız, hı-hı, gerekiyor. Dağlık Karabağ bölgesine de yine Rusların marifetiyle Ermeni nüfus toplandı ve orada bir %50'nin üzerinde bir Ermeni nüfus oluşturuldu. Evet. Ne zamana kadar? 1990'a kadar. Sovyetler Birliği dağıldığı anda Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bir kopukluk meydana geldi. Onların orada tek başına varlığını sürdürebilmeleri mümkün değildi. İşte bizzat Rusların marifetiyle Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında o Laçin koridoru dediğimiz o bölgede Azerbaycan topraklarının %20'si işgal edilerek, evet,
birleşme.
Karabağ bölgesiyle Ermenistan bölgesi birleştirildi ve o büyük Ermenistan hayalinin gerçekleştirmesi yolunda bir adım atılmış oldu. Bu aralarda da Azerbaycan'ın işte bağımsız devletler topluluğuna girmek istememesi, Rusya'ya karşı ayak sürmesi de buna işte tuz biber ekledi. Evet. Şu anda Sovyetlerin dağılmasından sonra 15 Cumhuriyet'ten 3 tanesi Baltık Cumhuriyetleri, Litvanya, Letonya, Estonya Avrupa Birliği'ne girdi. Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkeler de Rusya'nın oluşturduğu bağımsız devletler topluluğuna girmeyi reddettiği için bakın Gürcistan'a kesilen fatura Abazya ve Osetya, hı hı, Rusların müdahalesiyle prematüre olarak kopartıldı. De facto devletler oluşturuldu. Bugün evet, Abazya'da ve Güney Osetya'da haritada Rusya Gürcistan toprakları içerisinde gösterilmesine rağmen bir tane Gürcü askeri oraya giremez. Yani orada ayrıca, hı-hı, de facto bir devlet var. Aynı şekilde Dağlık Karabağ bölgesinde Rusların bizzat tıpkı Kırım'da, Doğu Kırım'da Ukrayna'da şey yaptığı oldu, gibi Rusların desteği ve bizzat Rus subayların orada koordine etmesiyle bir Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağ sağlandı ve o bölgede oturan insanların da sürülmesi gerekiyordu. İşte Azerbaycanların kaçkın göçkün dediği insanlar 1 milyona yakın insan evlerinden, şehirlerinden, köylerinden, kasabalarından, tarlalarından sökülerek Azerbaycan'ın başta Bakü olmak üzere başka bölgelerine tescil edildi, göç ettirildi. Evet, yani evet, sürekli ısıtıp
mülteci
ısıtıp,
durumunda. Evet,
yani kendi ülkesinde mülteci durumuna düştü.
Evet.
Şimdi Allah muhafaza düşünün ki ülkenizin bir bölümü işgal edilir, orada oturan insanlar geliyor gibi. Evet. Şimdi biz Suriye'de bizim toprağımız da aslında 100 yıl önce işte Suriye iç savaş olunca oradaki insanlar Türkiye'ye geldi. 3,5 milyon insan. Şimdi Hocalı katliamında şimdi savaşın bir hukuku vardır. Askerler cephede savaşırlar. Niye Türkiye şu anda Afrin'de yavaş harekat ediyor, adeta iğneyle kazar gibi sivil hassasiyet gösteriyor? Halbuki bu Hocalı katliamında askerle askerin savaşması diye bir şey söz konusu değil. Ermeni çetelerinin köyleri basarak kadın, çocuk, yaşlı, ihtiyar demeden yüzlerce insanı katledip bunu da acımasızca medyada göstererek diğer insanlara gözdağı verip adeta o bölgeyi boşaltmasını sağlamak evet. için yapılan bir manipülatif harekettir. Ve dünyanın gözüne baka baka bunu gerçekleştirdiler. Hı-hı.
Ve ses de çıkmadı
ses
dünyadan.
Ses de çıkmadı. Türkiye'nin dışında da çok fazla evet. böyle ses çıkaran da olmadı. Onun için biz Hocalı'yı unutmamamız, bu vahşeti her Şubat ayının o son haftasında acımızı tazelememiz gerekiyor. Ayrıca hala Azerbaycan topraklarının %20'sinin, bakın haritada bakıyorsunuz Azerbaycan diye bir ülke var, Ermenistan diye bir ülke var. Fakat gördüğünüz o Azerbaycan diye gösterilen ülkenin %20'si şu anda Ermenilerin işgali altında. Aslında Azerbaycan, bakın geçtiğimiz yıllarda bir yıllık milli savunma bütçesi Ermenistan'ın toplam bütçesi kadar. Yani Ermenistan'ın 3 milyon nüfusu var, Azerbaycan'ın 10 milyon nüfusu var. Evet. Ermenistan'da insanların açlıktan nefesi kokuyor. Nüfusunun 1/3 Rusya'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde işçi olarak çalışıyor. Azerbaycan petrol ve gaz geliri güçlü. Yani Azerbaycan hani amiyane tükrüğüyle boğar Ermenistan'ı. Ancak
Rusya faktörü.
İşin gerisinde Rusya evet. var. Yani bunu unutmamak lazım. Yani bugün Azerbaycan'da bir şey varsa, bir Hocalı katliamı yapılmışsa, bir Karabağ sorunu varsa, bir Minsk
grubu var.
Grubu oluşturulmuş. Bakıyorsunuz evlere şenlik. Rusya, Amerika ve Fransa.
Toplanıp
dünyada dağılıyor. Bakıyorsunuz Ermenistan'ın dışında en çok Ermenilerin yaşadığı ve Ermeni diasporasının en güçlü 3 ülke diyorsunuz. Fransa, Amerika ve Rusya. Yani bunlardan ne hayır gelecekti? Azerbaycan'ın bu Dağlık Karabağ sorunu çözülmesi nasıl mümkün olacak? O da ayrı bir
evet,
konu.
Protokollerin iptali
yani şöyle normal Türkiye herhalde. O protokolü meclisten geçirmedi.
Evet.
O konuda Ermenistan hükümetini direkt suçlamayalım. Türkiye kabul etmedi meclisine. Evet. Çünkü o protokolleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçirdiğimizde Azerbaycan'la ilişkilerimiz bozulacaktı. Azerbaycan evet. epeyce bize bir tavır koydu. Ki biz Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı, şu anda Tanap boru hattını evet. geçiriyoruz. Son 10-15 yıl içerisinde ilişkilerimizin hiç kesintisiz bir şekilde geliştiği yegane ülkedir Azerbaycan. Evet. Bu nedenle de bir Azerbaycan'la olan ilişkilerimizi bozmak pahasına böyle bir anlaşmayı meclisten geçiremezdik. Peki. Biz bunu geçirmeyince de yani o karar o kadar önemli bir şey değildir. Yani onu evet. biz geçirmediğimiz için karşılıklı evet. bir protokol iptalidir. Ama perde gerisinde işin tarihi süreci ve o katliam unutmamamız, unutturmamamız gereken ve Azerbaycan'ın %20'lik işgal altındaki toprağının da siyasi olarak, askeri olarak kurtarılmasının mücadelesini evet. vermek zorundayız.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla yaşananları konuştuk. Haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.